Ayrım 42.
Yıl 1909. Buharlı gemi 1953. Rejister ton ile yükleme kapasitesi 2.302.910. Mürettebat sayısı 58.451. 1871'e göre çoğalma, buharlı gemi 1806. Rejister ton ile yükleme kapasitesi 2.221.006. Mürettebat sayısı 53.715. Yani buharlı gemi sayısı yalnızca artmakla kalmamış, yükleme kapasiteleri de artmış. Buna karşılık mürettebat sayısı göreceli olarak azalmıştı. 1871'de bir buharlı gemi ortalama 558 rejister tonluk yükleme kapasitesine ve 32,1 kişilik mürettebata. Ama 1909'da 1230 rejister tonluk yükleme kapasitesine ve yalnızca 29 kişilik mürettebata sahipti. Motorlu güçlerin hızlı artışı da ekonomik düzenimizin kapitalist gelişimini gösteriyor. Viva'na göre gümrük birliği alanındaki sanayide 99.761 beygir gücü kullanılıyordu. 1875'te Almanya'da 5'ten fazla kişinin çalıştığı işletmelerde 1.055.750 beygir gücü kullanımdaydı. 25.152 örnekte böyleydi. 1895 yılında bu miktar 60.176 örnekte 2.938.526 beygir gücüydü. Yaklaşık 3 kat fazla. Demiryolu ve tramvay işletmeleri ve buharlı gemicilik buna dahil edilmemiştir. Prusya'da hesap edilmiş beygir gücü şu kadardır. Yıl 1879, sabit buharlı makineler 888.000, hareketli buharlı makineler 47.000. Yıl 1905, sabit buharlı makineler 4.684.900, hareketli buharlı makineler 315.200. Yıl 1896, sabit buharlı makineler 2.534.900, hareketli buharlı makineler 159.400. Yıl 1906, sabit buharlı makineler 4.995.700, hareketli buharlı makineler 334.400. Yıl 1900, sabit buharlı makineler 3.461.700, hareketli buharlı makineler 229.600. Yıl 1907, sabit buharlı makineler 5.190.400, hareketli buharlı makineler 363.200. Demek ki Prusya'da 1879'dan 1907'ye dek kullanılan beygir gücü miktarı neredeyse 6 kat artmıştır. 1895 sayımından sonra sanayide gelişimin ne kadar muazzam ilerlemeler kaydettiği, Prusya'da sabit buharlı makinelerin 1896'dan 1907'ye dek %35 artmasından anlaşılıyor. Hatta makinelerin toplam çalışma kapasitesi bu sürede %105 artmıştır. 1898 yılında 258.726 beygir gücüne sahip toplam 3.305 buharlı makine dinamoları işletirken, 1907 yılında bu miktar 954.945 beygir gücüyle 6.191 buharlı makinedir. Bu %87 ya da 269'luk bir artıştır. Aşağıdaki rakamlar en önemli sanayilerde buhar gücünün artışını beygir gücüyle gösteriyor. Sanayi, madencilik ve metalurji. 1879 516.000, 1897 1.430.000, 1907 2.284.000. Sanayi, maden filizi ve tuğla. 1879 29.000, 1897 132.000, 1907 255.000. Maden işleme. 1879 23.000, 1897 57.000, 1907 113.000. Makine. 1879 22.000, 1897 61.000, 1907 329.000. Tekstil. 1879 88.000, 1897 243.000, 1907 323.000. Ve üretici güçlerin bu olağanüstü gelişimiyle muazzam sermaye yoğunlaşması karşısında bu gerçek yok sayılmaya çalışılıyor. Uluslararası İstatistik Enstitüsü'nün Kopenhag'daki Ağustos 1907 11. Kongresi'nde Fransız ekonomisti Ivesguyot şöyle bir denemeye girişti. Baştan savma bir istatistiğe dayanarak yoğunlaşma sözcüğünü istatistikten çıkarma önerisinde bulundu. Başkalarının yanı sıra Karl Büscher de ona yanıt verdi. İşletme sayısının mutlak artışı, onun güçlü yoğunlaşması aynı anda pekala olabilirdi. Ama şimdi sayımın işletmeye göre yapıldığı her yerde çok sayıda çift sayım kaçınılmazdır. 100 emniyet kasası olan bir banka hemen 101 sayılacaktır. Yokal ve envanterle donattığı 50 birahaneye sahip olan bir bira fabrikası 51 işletme edecektir. Böyle bir istatistiğin sonuçları aranan şey açısından hiçbir kanıt ifade etmez. O zamandan bu yanaki incelemelere göre yoğunlaşma sürecine sadece tarım yenik düşmemiş gibi görünüyor. Madencilik, ticaret, taşımacılık, sigortacılık ve inşaatçılık alanında ise apaçık. Sanayi alanında anlaşılması daha zordu. Çünkü enerjik biçimde gelişen uygar bir halk şu dört nedenle sanayi ürünlerini genişletmek zorunda. 1- Eski ev ekonomisi fonksiyonlarının sanayi tarafından devralınması nedeniyle. 2- Tüketimde doğal ürünlerin yerine sanayi ürünlerinin geçmesi nedeniyle. Tahta yerine demir, çivit otu, boya kökü ve indigo yerine anilin boyaları vesaire. 3- Yeni buluşlar, otomobil nedeniyle. 4- İhracat olanağı nedeniyle. Bu nedenle tam da burada işletmelerin sayısı azalmaksızın, evet, hatta sayıları çoğalırken yoğunlaşma büyük kapsamda gerçekleşir. Sanayinin tipik karakterde hazır mal ürettiği her yerde bağımsız küçük işletmelerin yok oluşu kaçınılmazdır. Kapitalist üretim biçimleri böylece en önemli ekonomik alanlarda hızlı bir gelişme içindeydi. Haklı oldukları noktada sosyalistlere karşı mücadele etmek bilgece olmaz ve artan yoğunlaşma iddiasında hiç kuşkusuz haklıydılar. Almanya'nın ekonomik gelişiminin sunduğu tablonun aynısı dünyanın tüm sanayi devletlerinde görülüyor. Tüm uygar devletler gittikçe daha fazla sanayi devleti olmaya çalışıyorlar. Sanayi ürünlerinde yalnızca kendi gereksinimlerini üretmek değil, bunları ihraç etmek de istiyorlar. Bu nedenle yalnızca bir ulusal ekonomiden değil, bir dünya ekonomisinden de söz ediliyor. Dünya pazarı sayısız sanayi ve tarım ürünlerinin fiyatını düzenliyor ve halkların sosyal konumuna egemen oluyor. Dünya ilişkileri için belirleyici öneme sahip üretim alanı Kuzey Amerika Birliği olmuştur. Dünya pazarı ilişkileri ve burjuva toplumun devrimcileşmesi için temel itim buradan gelir. Son 3-10 yılın değerlendirmesi şu sonucu vermiştir. Sanayiye yatırılmış sermayenin tutarı 1880 2790 milyon dolar, 1890 6525 milyon dolar, 1900 9813 milyon dolar. Sanayi değerinin tutarı 1880 5369 milyon dolar, 1890 9372 milyon dolar, 1900 13000 milyon dolar. Yani Birleşik Devletler bugün sanayi devleti olarak dünyanın en önündedir. Sanayi ve tarım ürünleri ihracatı yıldan yıla artmaktadır. Bu gelişmeyi izleyen olağanüstü sermaye birikimleri ülke sınırlarının ötesinde kullanım aramakta ve Avrupa'da da sanayi ve ulaşımı büyük ölçüde etkilemektedir. Ve bu gelişmenin ardında artık itici güç olarak tek tek kapitalistler değil, faaliyetlerini yönelttikleri yerde en güçlü özel girişimciyi ezen kapitalist işveren konsorsiyumları, kapitalist koalisyonları durmaktadır. Büyükler bile yelkenleri suya indirmek zorunda kalırken böyle bir gelişme karşısında orta ve küçük girişimci ne yapabilir? 3. Servetin yoğunlaşması. İşletmelerin yoğunlaşması ve üretkenliğin artmasıyla işçilerin sayısının göreceli olarak düşmesi ekonomik bir yasadır. Buna karşılık servet toplam nüfusa oranla gittikçe daha az elde yoğunlaşır. Bunu en iyi çeşitli uygar ülkelerdeki gelir dağılımı gösterir. Büyük Alman devletlerinden Saksonya en eski ve nispeten en iyi gelir vergisi istatistiklerine sahiptir. Geçerli yasa 1879'dan beri yürürlüktedir. Fakat ilk yıllarda değerlendirmeler ortalama olarak önemli ölçüde çok düşük varsayıldığından daha sonraki bir yılı almak daha uygundur. Saksonya nüfusu 1880'den 1905'e dek %51 arttı Vergi yükümlülerinin sayısı 1882'den 1904'e dek %160. Tahmin edilen vergi geliri %23 arttı. 90'lı yılların başına dek yıllık 300 marka kadarki gelirler, daha sonra 400 marka kadar olanlar vergi dışı kaldı. 1882 yılında vergi dışı kişilerin sayısı 75.697, eşittir yükümlülerin %6,61'iydi. Buna karşılık 1904'te bu sayı 205.667, eşittir %11,3'tü. Saksonya'da kadınların ve 16 yaşın altındaki aile üyelerinin gelirlerinin kocaya ya da aile babasına sayıldığını belirtelim. 400 ile 800 mark arası gelirleri olan vergi yükümlüleri 1882'de yükümlülerin %48'ini, 1904'te yalnızca %43,81'ini oluşturuyordu. Demek ki bunların bir kısmı daha yüksek gelir sınıflarına kaymıştı. Bu sınıftan vergi yükümlülerinin ortalama geliri bu dönemde 421'den 582 marka, eşittir %37'ye çıkmıştı. Ama ortalama 600 markın henüz gerisinde kalıyordu. 800 ile 1250 mark arasında geliri olan vergi yükümlüleri 1882'de yükümlülerin %12'sini, 1904'te %24,38'ini oluşturuyorlardı. Buna karşılık 1250 ile 3300, 1875'ten itibaren 3400 mark arası yükümlülerin sayısı 1882'de %20 ve 1904'te yalnızca %16,74'ü oluşturuyordu. 1882 yılında yükümlülerin %97,60'ının 3300 markın altında, 1904'te %95,96'sının 3400 markın altında geliri vardı. Lesili'nin 1863'te Prusya'da 3000 markın üzerinde gelirleri, tüm gelirlerin %4'ü olarak hesapladığı, ama bu arada kiraların, vergilerin ve neredeyse tüm gereksinimlerin fiyatının arttığı ve yaşam standardına taleplerin de yükseldiği göz önüne alınırsa, bu durumda büyük kitlenin durumu göreceli olarak neredeyse hiç düzelmemiştir. 3400 ile 10.000 mark arasındaki orta gelirler 1904'te yükümlülerin yalnızca %3,24'ünü ve 10.000'in üstündeki gelirler %1'den daha azını, 0,80, oluşturuyordu. 12.000 ile 20.000 mark arasındaki vergi yükümlülerin sayısı %0,80'dir. 12.000 mark üzerindeki gelirlerin sayısı 1882'de 4.124'ten 1904'te 11.771'e, yani %188 arttı. En yüksek gelir 1882'de 2.570.000 mark, 1906'da 5.900.000 mark tutuyordu. Sonuç alt gelirlerin yükselmesi ama yükselen fiyatlarla çoğu kez fazlasıyla dengelenmesidir. Oranlandığında en az iyileştirmeyi orta sınıflar görmüştür. Buna karşılık en zengin kişilerin sayısı ve geliri en fazla artmıştır. Yani sınıf çelişkileri keskinleşmektedir. Prusya'da 1892'den 1902'ye dek ulusal gelirin dağılımı üzerine incelemesinde Profesör Adolf Wagner şu sonuçlara varıyor. Prusya nüfusunu 3 büyük gruba ayırıyor. Alt sınıf, en alt 420 marka kadar, orta 420-900 arası, üst 900-2100 mark arası. Orta sınıf, en alt 2100-3000 arası, orta 3000-6000 arası ve üst 6000-9500 arası. Ve üst sınıf, en alt 9500-30500 arası, orta 30500-100000 arası ve üst 100000 markın üstünde bir gelir. Toplam gelir bu üç grup arasında neredeyse aynı parçalara ayrılır. Üst sınıfın %3,51'i toplam gelirin %32,1'ini elde eder. Vergi dışı olanların %70,66'sını kapsayan alt sınıf da aynı şekilde toplam gelirin %32,9'una sahip olur. Ve %25,83 ile orta sınıf toplam gelirin %34,9'una sahip olur. Yalnızca vergilendirilen gelir ele alındığında 1892 yılında tüm vergi ödeyenlerin %86,99'unu ve 1902'de %84,4'ünü oluşturan 900 ile 3000 mark arası gelir sahibi vergi ödeyicilere vergi yükümlüsü gelirin yarıdan biraz fazlasına düştüğü görülecektir. Yani 1892 yılında %51,05 ve 1902 yılında %52,1. Tüm vergilendirilenlerin %13 ya da 12'sini oluşturan 3000 mark üzerindeki gelirlere vergi yükümlüsü toplam gelirin 1892 yılında %49'u, 1902 yılında %48'i düşüyordu. Küçük vergi yükümlülerinin ortalama geliri tüm Prusya için 1892 yılında 1374, 1902 yılında 1348 mark tutuyordu. Yani %1,89 azalmıştı. Buna karşılık büyük vergi yükümlülerinin ortalama geliri 1892 yılında 8811 marktan 1902 yılında 9118 marka çıktı. Ya da %3,48 arttı. 1892 yılında tüm vergilendirilenlerin yalnızca %0,5'ini 1902 yılında %0,63'ünü oluşturan üst sınıfa 1892'de toplam gelirin %15,95'i ve 1902'de %18,37'si düşüyordu. En az artış orta sınıfın alt ve orta kesimindedir. Biraz daha fazlası üst alt sınıftadır. Ancak en güçlü artış gruptan gruba yükselen gelirle artarak üst orta ve tüm üst sınıftadır. Bir grup vergi yükümlüsünün gelirleri ne kadar büyükse, bunlar ne kadar zenginse göreceli sayıları o kadar fazla artar. Ve yüksek ile en yüksek gelirli vergi yükümlülerinin sayısı gittikçe artar. Bunlar ortalama olarak sürekli daha büyük gelirlere ulaşırlar. Başka bir deyişle gittikçe güçlenen bir gelir yoğunlaşması yalnızca tek tek çok zenginlerde değil, mutlak ve göreceli olarak sürekli küçük bir sayıyı kapsasa da gittikçe artan yüksek ve en yüksek ekonomik tabakada da gerçekleşir. Buradan modern ekonomik gelişimin tüm halka bir gelir artışı sağlayarak ve ekonomik sosyal her sınıfa üye sayılarını artırarak yardımcı olduğu sonucu çıkar. Ama bu yardım çok eşitsizdir. En çok zenginlere, sonra alt sınıflara, en az orta sınıfa gider. Buna göre gelirin büyüklüğü üzerinde yükseldiği ölçüde sosyal sınıf farklılığı artmıştır. 1908 yılı gelir vergisi matrahlarına göre Prusya'da toplam gelirleri 3 milyar 123 milyon 273 bin mark olan 9500 mark üzerinde gelire sahip 104.994 vergi yükümlüsü vardı. Bunlar arasında toplam gelirleri 934 milyon mark olan 100 bin mark gelirli 3.796 kişi vardı. 1 milyondan fazla geliri olan 77 vergi yükümlüsü sayılmıştı. 9500 marktan fazla gelire sahip 104.904 yükümlünün ya da %1,78'in geliri. 900 ile 1350 marklık geliri olan 3.109.540 %52,9 ile aynıydı. Avusturya'da 400 ile 12.000 kron arası gelir basamağındaki vergi yükümlülerinin ortalama %12-13'üne tarh edilen net gelirin tam %24'ü düşer. 12.000 krona kadar gelirler bir araya toplandığında bu gruba vergi yükümlülerinin %97'den fazlası ve gelirin %74'ü düşer. Geri kalan %3 vergi yükümlüsü için tarh edilen gelirin %26'sı kalır. Vergi dışı geçim minimumu Prusya'dakinden yüksektir. 1200 kron ya da 1014 mark, 1200 ile 4000 kron arası gelirleri olan küçük yükümlüler. 1904 yılında tüm vergi yükümlülerinin %84,3'ünü oluşturuyorlardı. 200 bin krondan fazla geliri olan en zengin kişilerin sayısı 1898 yılında 255, 1904 yılında 307 ya da tüm vergi yükümlülerinin %0,32'siydi. Büyük Britanya ve İrlanda'da LG Shioza Money'e göre ulusal gelirin yarısı 16.600 milyon marktan fazla. Nüfusun 9'da 1'ine aittir. Shioza nüfusu 3 gruba ayırıyor. 700 pound sterlinden 14.000 mark, fazlasına sahip olan zenginler. 160 ile 3200 mark, 700 pound sterlin geliri olan hali vakti yerindeler ve 160 pound sterlinden 3200 mark az geliri olan yoksullar. Zenginler 250 bin, aile üyeleriyle birlikte 1 milyon 250 bin. Gelir pound sterlin 585 milyon. Hali vakti yerindeler 750 bin. Aile üyeleriyle birlikte 3 milyon 750 bin. Gelir pound sterlin 245 milyon. Yoksullar 5 milyon. Aile üyeleriyle birlikte 38 milyon. Gelir pound sterlin 880 milyon. Aile üyeleriyle birlikte toplam 43 milyon. Gelir pound sterlin toplam 1 milyar 710 milyon. Böylece ulusal gelirin 3'te 1'inden fazlası nüfusun 30'da 1'inden azına aittir. Boot'un Londra ve Roundtree'sin York için yaptığı incelemeler tüm nüfusun %30'unun yaşam boyunca sürekli sefaletin pençesinde bitkin düştüğünü kanıtladı. Fransa için İyi Livesur miras istatistikleri temelinde şu bilgileri veriyor. Ulusal servetin 5'te 2'si 100 bin franktan azına sahip olan mülk sahiplerinin %98'ine aittir. Yaklaşık 3'te 1'i %1,7'lik küçük bir grubundur ve tüm ulusal servetin 4'te 1'i küçük bir azınlığın 0,21 payını oluşturur. Mülksüzler kitlesinin ne kadar büyük ve mülk sahibi sınıflar tabakasının ne kadar ince olduğu görülüyor. Artan eşitsizlik diyor G. Schmoller reddedilemez. Orta Avrupa'nın 1300'den 1900'e kadarki servet dağılımının ancak tek tek ülkelerde ölçü çok farklıdır. Artan eşitsizlikte olduğu kuşku götürmez. En yeni gelişmeler artan sınıf çelişkileriyle servet ve gelir eşitsizliğini şiddetle çoğalttı. Fakat tüm uygar devletlerde gerçekleşen bu kapitalist gelişim ve yoğunlaşma süreci şimdiye dek hiçbir tröst ve birlik oluşumunun engelleyemediği üretim tarzındaki anarşi ile zorunlu olarak fazla üretimi, pazar tıkanmasını ortaya çıkarıyor. Krize geliyoruz.